Ayrım 38.
Eski bir dostum olduğunuz için söylüyorum. Berk yerinden kalktı, söylenir gibi boğuk bir sesle, "Ah, özür dilerim Kont, çok iyi anlıyorum," dedi. Boris, "Ev sahiplerinin yanına gidin, onlar sizi zaten çağırıyorlardı," diye söze karıştı. Berk, tertemiz, lekesiz, üzerinde bir toz taneciği bile bulunmayan ceketini giydi. Aynanın önünde favorilerini tıpkı Alexander Pavlovich'in yaptığı gibi yukarı doğru tarayıp kabarttı. Rostov'u bakışından ceketinin onun gözüne çarpmış olduğu kanısına vardı. Dudaklarında hoş bir gülümseyişle odadan çıktı. Rostov, mektubu okuyarak, "Ah, ben de ne hayvanmışım," diye söylendi. "Ne olmuş ki?" Rostov birden kızararak, "Ah, ben ne eşeğim, onlara bir defacık olsun yazmadım, onları böyle korkuttum. Ah, ne eşeğim ben," diye tekrarladı. Sonra, ne oldu? Gavrilo'yu şarap almaya göndersene," dedi. "Hah, şöyle içelim bakalım." Bu mektubu ihtiyar kontes Anna Pavlovna'nın öğüdü üzerine tanıdıkları vasıtasıyla ele geçirmişti. Onu oğluna göndererek gereken yere götürüp ondan faydalanmasını istiyordu. Rostov mektubu yere atarak, "Ne saçma şey, sanki çok ihtiyacım varmış gibi," dedi. Boris, "Neden attın onu?" diye sordu. "Bilmem kime bir tavsiye mektubuymuş, şeytan alsın götürsün, benim mektuba falan ihtiyacım yok." Boris, mektubu yerden kaldırıp üzerindeki yazıyı okuyarak, "Şeytan alsın götürsün olur mu?" diye sordu. "Bu mektup sana çok lazım olur. Bana hiçbir şey lazım değil. Benim kimseye yaver olmaya niyetim yok." Boris, "Neden?" diye sordu. "Uşaklıktan başka bir şey değil de ondan." Boris başını salladı. "Görüyorum ki sen eskisi gibi hayal içinde yaşıyorsun. Sen de eskisi gibi işini bilen birisin. Her neyse. Söyle bakalım, nasılsın?" "Gördüğün gibiyim. Şimdiye kadar her şey iyiydi ama itiraf ederim ki yaver olmak isterim. Hem de çok isterdim, cephede kalmaktansa." "Neden?" "Çünkü insan bir defa askerlik mesleğine girdi mi parlak bir mevkiye ulaşmak için elinden geleni yapmalı." Rostov, "Ya, demek öyle," dedi. Belliydi ki o sırada bambaşka şeyler düşünüyor, sorar gibi dik dik arkadaşının gözlerinin içine bakıyordu ama bu sorunun karşılığını boşuna aradığı anlaşılıyordu. İhtiyar Gavrilo şarap getirdi. Boris, "İstersen Alfons Kraliçe haber gönderelim ha," dedi. "O seninle içer, ben içemem." Rostov karşısındakini küçümseyen bir gülümseyişle, "Gönder, gönder," dedi. "Söyle bakalım, bu Alman ne biçim adam?" "Çok çok iyi, namuslu ve hoş bir insan." Rostov tekrar Boris'in gözlerine dikkatle baktı, içini çekti. Berk yanlarına döndü. Şarap şişesinin başına oturan üç subay arasındaki konuşma kızıştı. Muhafız alayındakiler Rostov'a yaptıkları seferi Rusya'da, Polonya'da, sınır dışında ne kadar iyi ağırlandıklarını söylüyor, komutanları olan büyük prensin sözleriyle davranışlarından söz ediyor, iyi yürekliliğini ve ne kadar çabuk öfkelendiğini gösteren fıkralar anlatıyorlardı. Berk her zamanki gibi susuyor, kendisini şahsen ilgilendirmeyen konuşmalara katılmıyordu. Ama sıra büyük prensin çabuk öfkelendiğini gösteren fıkralara gelince, zevkle Galicia'da büyük prens alayları teftiş ederken onunla konuşmak fırsatını bulduğunu ve onun harekatın bozukluğuna fena halde kızdığını anlattı. Dudaklarında hoş bir gülümseyişle büyük prensin müthiş bir öfke içinde atını kendisine doğru sürdüğünü, "Arnavutlar!" diye bağırdığını ve Arnavutlar, Çareviç'in öfkeli olduğu sıralarda söylemekten hoşlandığı bir sözdü, bölük komutanın yanına gelmesini emrettiğini söyledi. "İnanır mısınız Kont? Hiç de korkmadım. Çünkü haklı olduğumu biliyordum. Hem biliyor musunuz Kont? Kendimi övmeyeyim ama şunu söyleyebilirim ki alaya verilen günlük emirlerle yönetmeliği gökyüzündeki babamız duasını bildiğim gibi ezberebilirim. Görev başında herhangi bir ihmalimde görülemez. Bu yüzden vicdanım rahattır." Hemen karşısına çıktım. Berk yerinden kalktı ve elini kasketine götürerek prensin karşısında nasıl selam çaktığını gösterdi. Gerçekten bir insanın yüzünde bundan daha saygılı, daha güvenli bir ifade olamazdı. Artık o beni hani kalayladı derler ya, gerçekten öyle bir kalayladı, öyle bir kalayladı ki neredeyse canımı çıkaracaktı. Habire Arnavutlar, Keratalar, Sibirya'ya gönderirim diye bağırıp duruyordu. Berk bunları söylerken anlamlı anlamlı gülümsüyordu. Ben haklı olduğumu bildiğim için susuyordum. Yapacak bir şey var mı? Öyle değil mi ya Kont? Büyük prens, sen dilsiz misin nesin diye bağırdı. Ben hep susuyordum. Sonra ne oldu dersiniz Kont? Ertesi günü günlük emirde bile o işten söz edilmedi. İşte insanın cesaretini yitirmemesi budur. Berk bunu söyledikten sonra piposunu yakıp havaya halkalar savurarak işte böyle kont diye söylendi. Rostov gülümsedi. Evet, hoş olmuş doğrusu dedi. Ama Boris Rostov'un Berk'le alay etmeye niyetli olduğunu sezerek konuşmanın konusunu ustalıkla değiştirdi. Rostov'dan nerede ve nasıl yaralandığını anlatmasını rica etti. Bu Rostov'un hoşuna gitti. Anlatmaya koyuldu. Konuşurken gittikçe daha çok heyecanlanıyordu. Onlara Schöngraben Savaşı'nda başından geçenleri anlatıyordu ama bunları anlatırken herhangi bir savaşa katılmış olanların yaptığı gibi davranıyordu. Bir savaşa katılanlar onu ya olmasını istedikleri gibi ya başkalarından dinledikleri biçimde, daha doğrusu en güzel nasıl anlatılabilirse öyle anlatırlar. Hiç de gerçeğe uygun anlatmazlar. Rosso doğru konuşmasını seven bir gençti. Ne pahasına olursa olsun maksatlı yalan söylemezdi. Başlangıçta gerçekten her şeyi olduğu gibi anlatmak niyetindeydi. Ama sonradan farkında olmadan kaçınılmaz bir şekilde ve elinde olmayarak ister istemez gerçekten ayrıldı. Dinleyicilerine doğrusunu söylemiş olsaydı onlar da kendisi gibi sayısız defalar taarruz hikayeleri dinledikleri, bir taarruzun ne olduğunu kesin olarak bildikleri ve ondan o dinledikleri hikayelere benzer bir hikaye bekledikleri için ya ona inanmayacak ya da daha kötüsü genel olarak süvari hücumlarını anlatan kimselerin başından geçen şeylerin Rostov'un başına gelmemiş olmasından kendisinin sorumlu olduğunu düşüneceklerdi. Onlara öyle kısaca, hızla dört nala kalktıklarını, bu sırada kendisinin attan düştüğünü, elinin çıktığını ve Fransızlardan kurtulmak için var kuvvetiyle ormana kaçtığını söyleyemezdi. Bundan başka bir şeyi olduğu gibi anlatabilmek, ona hiçbir şey katmadan yalnız olup bitenleri söylemek için bir insanın kendisini zorlaması gerekir. Gerçeği anlatmak çok zordur ve gençler bunu nadiren yapabilirler. Onlar Rostov'un nasıl ateşler içinde yandığını, nasıl kendinden geçtiğini, nasıl bir bora gibi düşmanın kale düzenine girdiğini, düşmana nasıl saldırdığını, sağlı sollu nasıl kılıç savurarak karşısındakileri doğradığını, sonra da nasıl bitkin bir halde yere düştüğünü ve buna benzer şeyleri anlatmasını bekliyorlardı. O da bunları anlattı. Hikayesinin tam ortasında, hücum sırasında insanın içinde ne kadar garip bir kudurma duygusunun uyandığını hayalinden geçiremezsin dediği sırada, odaya Boris'in beklediği Prens Andrei Volkonski girdi. Gençleri korumaktan hoşlanan Prens Andrei, birini koruması için kendisine başvurulmuş olunmasından gurur duyuyor ve bir gün önce gözüne girmeyi başaran Boris'e karşı iyi duygular besliyordu. Genç adamın istediğini yerine getirmeye niyetliydi. Kutsov'un Çareviç'e bazı kağıtlar götürmek için gönderdiği Prens Andrei, Boris'e onu yalnız bulmak ümidiyle uğramıştı. Odaya girip de bir süvari subayının savaş maceralarını anlatmakla meşgul olduğunu görünce, böyle insanlar Prens Andrei'nin nefret ettiği tiplerdendi, Boris'e şefkatle gülümsedi, Rostov'a ise gözlerini kısıp yüzünü buruşturarak baktı. Hafifçe eğilerek selam verdikten sonra yorgun tembel bir tavırla divana oturdu. Tuhaf bir çevreye düştüğü için tatsız bir his duyuyordu. Rostov bunu anlayarak kıpkırmızı oldu ama umurunda değildi. Ne olursa olsun o yabancı biriydi. Yalnız Boris'e bakınca onun da kendisi namına, yani arkadaşı olan süvari subayı namına utanç duyduğunu sezdi. Prens Andrei'nin sevimsiz, alaycı bir sesle konuşmasına, kendisinin orduda hizmet gören bir subay olarak bütün o genel kurmaydaki yaverlere yukarıdan bakmasına ve biraz önce içeri girenin de o tip biri olduğunu düşünmesine rağmen birden utandı, kıpkırmızı oldu ve sustu. Boris, Prens Andrei'ye kurmaydan ne haberler getirdiğini, bir sakıncası yoksa bizim komutanların yaptığı harekat planı konusunda neler işittiğini sordu. Volkonski, herhalde yabancıların yanında fazla konuşmak istemediği için galiba ilerleyecekler, öyle görünüyor dedi. Berk fırsattan yararlanıp özel bir saygı göstererek bundan böyle ordudaki bölük komutanlarına iki kat daha fazla hayvan yemi verileceği konusunda çıkan söylentilerin doğru olup olmadığını sordu. Bu soruya karşı Prens Andrei gülümseyerek bu derece önemli devlet işleri konusunda verilen emirleri açıklayamayacağını belirtti. Berk de buna neşeyle güldü. Prens Andrei gene Boris'e döndü. Sizin işinize gelince daha sonra konuşuruz dedi. Başını çevirip Rostov'a baktı ve gene Boris'e siz yarın teftişten sonra bana gelin. Ne mümkünse hepsini yaparız dedi. Odaya bir göz gezdirdi, gene Rostov'a döndü ve o sırada karşı koyamadığı çocukça utangaçlığı şiddetli bir öfkeye çevrilen delikanlının durumunu fark etmek tenezzülünde bile bulunmadan, ''Siz galiba Schöngraben Savaşı'nı anlatıyordunuz değil mi? Bu savaşta bulundunuz mu?'' diye sordu. Rostov sanki bu sözüyle Yaver'e hakaret etmek istiyormuş gibi, ''Bulundum ya'' dedi. Bolkonski, süvari subayının durumunu fark etti. Genç adamın hali ona pek eğlenceli görünmüştü. Karşısındakini küçümsediğini belirten bir gülümseyişle, ''Demek öyle. Şimdi bu konuda birçok hikayeler anlatıyorlar.'' dedi. Rostov birden çılgın bir öfkeye kapıldığını belli eden gözlerle bir Boris'e bir Bolkonski'ye bakarak bağırır gibi konuştu. ''Orası öyle, anlatılan hikayeler çok.'' Evet, çok hikayeler var ama değerli olanlar bizlerin, düşman ateşinin ta göbeğinde bulunanların hikayeleridir. Hiçbir iş yapmadan parsayı toplayan o kurmaydaki aslanların hikayeleri değil. Prens Andrei sakin sakin aynı zamanda tatlı tatlı gülümsedi. Sizce ben de onlardan biriyim, öyle değil mi? Rostov'un içinde garip bir öfkeyle birlikte karşısındakinin sakin sakin durduğunu fark ettiği için bir saygı da uyanmıştı. ''Ben sizin için söylemiyorum. Ben sizi tanımıyorum. İtiraf ederim ki tanımak da istemiyorum. Ben genellikle kurmaydakilerden söz ediyorum.'' Prens Andrei sesine hakim olarak sakinlikle onun sözünü kesti. ''Siz bana hakaret etmek istiyorsunuz. Bunun çok kolay bir şey olduğunu sanıyorsunuz. Ben de bu istediğinizi kabul etmeye hazırım. Yeter ki sözünün eri olacak kadar kendinize saygınız olsun. Ama kabul edin ki zaman da yer de bu iş için kötü seçilmiştir. Bundan başka bugünlerde çok daha büyük, daha önemli bir düello yapacağım. Hem suratım hoşunuza gitmemek felaketine uğradıysa, eski bir arkadaşınız olduğunu söyleyen Drubetskoy'un bunda hiç suçu yok.'' Sonra ayağa kalktı. ''Hem soyadımı biliyorsunuz, beni nerede bulabileceğinizi de bilirsiniz. Yalnız şunu unutmayın ki, ben ne kendimi ne de sizi hakarete uğramış sayıyorum. Sizden yaşça daha büyük bir adam olarak öğüdüm olsun, bu işten vazgeçin.'' Prens Andrei bunları söyledikten sonra sözlerini, ''Dediğim gibi, cuma günü teftişten sonra sizi beklerim. Trubetskoy, Allah'a ısmarladık.'' diye bitirdi ve her ikisiniz de selamlayarak dışarı çıktı. Rostov ona nasıl bir karşılık vermesi gerektiğini ancak Prens Andrei dışarı çıktıktan sonra buldu. Bunu söylemeyi unuttuğu için kendisine daha çok kızıyordu. Hemen atının getirilmesini emretti ve soğuk bir tavırla Boris'e veda ederek yerine döndü. Ertesi gün genel karargaha gidip o cekalı yaveri düelloya çağırmalı mıydı yoksa bu işten gerçekten mi vazgeçmeliydi? Bu soru ona bütün yol boyunca işkence oldu. Bazen öfkeyle o kısa boylu, zayıf ve gururlu adamcağızın tabancasının karşısında nasıl korkacağını zevkle düşünüyor, bazen de hayretle tanıdığı bütün insanlar arasında o nefret ettiği yaver kadar dost olmak istediği başka birinin bulunmadığını hissediyordu. Boris ile Rostov'un buluşmalarından bir gün sonra gerek Rusya'dan yeni gelmiş gerek Kutsov'da seferden dönmüş olan Rus ve Avusturya birliklerinin teftişi vardı. Rus imparatorunun yanında Çareviç, Avusturya imparatorunun yanında da Arşidük bulunuyordu. Her iki imparator da 80 bin kişilik müttefik ordusunu teftiş edeceklerdi. Sabahın erken saatlerinde başlayarak kalenin altındaki düzlükte tertemiz giyinmiş, kuşanmış birlikler harekete geçmişlerdi. Bazen binlerce ayak, binlerce süngü dalgalanan sancaklarla birlikte yürüyor, subayların kumandasıyla duruyor, çark ediyor, değişik üniformalar giymiş piyade kütlelerinin etrafına dolaşıp boşluklara yerleşiyorlardı. Bazen yağız, al ya da kır atlara binmiş, önlerine üniformaları, sırmalı mızıkacıları almış lacivert, kırmızı, yeşil üniformalı, süslü süvari birliklerinin hep aynı düzende devam eden nal sesleriyle şakırtıları duyuluyordu. Bazen de kundaklarının üzerinde sarsıla sarsıla giden tertemiz pırıl pırıl toplarının madeni sesleri ve yanmış fitil kokularıyla topçu birlikleri piyadelerle süvarilerin arasına sokulup kendilerine ayrılan yerde düzene giriyorlardı. Yalnız tören üniformalarını giymiş, kalın ya da ince bellerini kemerlerle haddinden fazla sıkmış, kas katı yakaları içinde boyunları kıpkırmızı olmuş, göğüslerine kurdelelerle bütün nişanlarını takmış generaller ve pomatlar sürünmüş şık subaylar değil, yeni tıraş olmuş, yüzünü iyice yıkamış, teçhizatı da elinden geldiği kadar temizleyerek pırıl pırıl hale getirmiş her er, tüyleri tımardan atlas gibi ışıl ışıl, yelesi güzelce taranmış her at, Hepsi orada şakaya gelmez, önemli, tantanalı bazı şeylerin olacağını hissediyordu. Her general, her er bu insan denizinde bir damla olduğunu kavruyor, bu koca kitlede bir hiç olduğunu anlıyor ama bu kocaman bütünün bir parçası olarak da kendini kuvvetli hissediyordu. Uğraşmalar, hazırlıklar sabahın erken saatlerinde başlamış, saat 10'da da her şey istenilen düzene girmişti. Saflar koca alanda sıralanmıştı. Bütün ordu 3 hat üzerine dizilmişti. Önde süvariler, arkada topçular, daha arkada piyadeler duruyordu. Her sınıftan birlikler arasında sanki bir yol vardı. Ordunun 3 bölümü birbirinden iyice ayrılmıştı. Kutsov'un birlikleri bunların sağ kanadında ve ön safta Pavlogradlar bulunuyordu. Rusya'dan yeni gelmiş orduyla muhafız alayları ve Avusturya ordusu. Ama hepsi de aynı çizgide, aynı komuta altında ve aynı düzende duruyorlardı. Yaprakların arasında dolaşan bir rüzgar gibi heyecanlı bir fısıltı duyuldu. Geliyorlar. Ürkek sesler işitildi ve ordu birliklerinin arasında son hazırlıkların telaşı bir dalga halinde gezindi. Olmütz önünden hareket eden bir grup göründü. Aynı anda o gün hava rüzgarsız olduğu halde ordunun üzerinde mızraklarının flamalarıyla gönderlerinden aşağıya sarkan yaprak yaprak sancakları hafif hafif dalgalandıran belirsiz bir rüzgar dolaştı. Sanki ordu bu hafif hareketiyle hükümdarın gelişinden duyduğu sevinci belirtiyordu. Bir ses duyuldu. Hazır ol! Gün doğarken öten horozlar gibi ayrı ayrı uçlarda aynı ses tekrarlandı, sonra da her şey sustu. Ölü bir sessizlik içinde yalnız atların nal sesleri duyuluyordu. Bu gelenler imparatorların mahiyetiydi. Hükümdarlar koltuk hattına yaklaştılar. Birinci süvari alayının borazanları teftiş marşını çalmaya başladı. Sanki bunu çalan borazancılar değildi de bütün ordu hükümdarının yaklaşmasıyla sevinç duyarak kendiliğinden bu sesleri çıkarıyordu. Bu seslerin arasında İmparator Aleksandr'ın dinç, yumuşak sesi duyuldu. Orduyu selamlamıştı. Birinci alay, "Urra!" diye kulakları o kadar sağır edici, öylesine uzun, öylesine sevinçli bir sesle gürlemişti ki, erlerin kendileri bile meydana getirdikleri bu koca kitlenin kuvvetinden ürktüler. Hükümdarın ilk önce yaklaştığı, Kutsov ordusunun en ön saflarında duran Rostov, o anda bu ordudaki her erin duyduğu hisleri duyuyordu. Bu bir kendinden geçiş, kuvvetini kavramaktan doğan bir gurur, aynı zamanda bu büyük törenin nedeni olan insana karşı tutkuya varan bir hayranlık duygusuydu. Hissediyordu ki bütün bu koca kitlenin ve ona bağlı olarak kendi gibi küçücük bir kum tanesinin de ateşe, suya, cinayete, ölüme ya da en büyük kahramanlıklara atılması bu adamın bir tek sözüne bağlıydı. Bu yüzden o söylenecek sözün gittikçe yaklaştığını hissederek ürpermekten kendini alamıyordu. Her taraftan urra, urra, urra sesleri gürlüyor, alaylar birbiri ardına hükümdarı teştiş marşıyla karşılıyorlardı. Sonra yine urra sesleri, gene teştiş marşı, gene urra, urra sesleri duyuluyordu. Gittikçe kuvvetlenerek birbirine eklenen bu sesler sonunda büyük bir uğultu halini aldı. Hükümdar yaklaşmadan önce her alay o kadar sessiz ve hareketsizdi ki ölü bir kitle hissini veriyordu. Ama hükümdar onun hizasına gelir gelmez alay birden canlanıyor, gürleyerek hükümdarın geride bıraktığı safların çıkardığı uğultuya katılıyordu. Bu korkunç, kulakları sağır edici sesler içinde başlarındaki dört köşeli şapkalarla taş gibi hareketsiz ordu kitlelerinin arasında kayıtsız, karışık ve en önemlisi serbest olarak mahiyetteki yüzlerce atlı ilerliyor, onların önünde de iki kişi gidiyordu. Bunlar iki imparatordu. Bütün o insan kitlesinin müthiş gerilmiş dikkati tüm olarak onların üzerine toplanmıştı. Sırtında süvari muhafız üniforması, başında hafifçe yana eğerek giydiği üç köşeli şapkası, o hoş yüzü ve etrafı çınlatan gür sesiyle yakışıklı genç imparator bütün ilgiyi kendi üzerine çekmişti. Rostov borazancıların yakınında duruyordu. O keskin gözleriyle hükümdarı tanımış, yaklaşmasını dikkatle izlemeye başlamıştı. Nikolay, imparatorun genç ve mutlu yüzünü en ince noktasına kadar seyrediyor, içinde o zamana kadar hiç duymadığı bir şefkat ve sevinçle karışık bir heyecan duyuyordu. Hükümdarın yüzündeki her çizgi, yaptığı her hareket ona çok güzel görünüyordu. Hükümdar Pavlogradski alayının karşısında durunca, Avusturya imparatoruna Fransızca bir şeyler söyleyerek gülümsedi. Rostov bu gülümseyişi görünce elinde olmayarak hükümdarına karşı daha kuvvetli bir sevgi duydu. Duyduğu sevgiyi herhangi bir biçimde hükümdarına göstermek istiyordu. Bunun imkansız olduğunu biliyor, bu yüzden içinden ağlamak geliyordu. Çar bölük komutanını çağırıp ona bir şeyler söyledi. Rostov, "Allah'ım, hükümdar bana bir şey söyleseydi kim bilir ne olurdum," diye düşündü. "Mutluluğumdan ölürdüm herhalde." Hükümdar subaylara dönmüştü. "Baylar, hepinize Rostov her sözü gökten inen bir ses gibi işitiyordu. Candan teşekkür ederim." Rostov o anda çarının uğruna canını feda edebilseydi ne kadar mutlu olacaktı. "Gorgi, sancaklarına hak kazandınız, onlara layık olacaksınız." Rostov, "Bir tek şey istiyorum, bir tek şey. Onun uğruna ölmek," diye düşündü. Hükümdar Rostov'un iyice işitemediği bir şey daha söyledi. Erler göğüslerini şişirerek "Urra!" diye bağırdılar. Rostov da eğerinin üzerine eğilerek var kuvvetiyle haykırdı. Böyle bağırmakla acı çekmek istediğini bile duyuyordu. Yeter ki hükümdara karşı duyduğu heyecanı tam olarak belirtebilsin. Hükümdar birkaç saniye süvarilerin karşısında durdu. Kararsız gibiydi. Rostov, bir hükümdar nasıl kararsız olabilir diye düşündü. Sonra onun bu kararsızlığı bile hükümdarın yaptığı her şey gibi Rostov'a insanı büyüleyen haşmetli bir davranış gibi göründü. Hükümdarın kararsızlığı ancak bir an sürdü. Sivri burunlu çizmesiyle, o zamanlar öyle çizmeler giyilirdi, altındaki İngiliz kırması doğru kısrağın karnına dokundu. Beyaz eldivenli eliyle dizginleri topladı ve ilerledi. Yaverler denizi de karışık bir şekilde dalgalanarak arkasından gitti. Gittikçe uzaklaşıyor, başka alayların önünde duruyordu. Rostov artık iki imparatoru çeviren mahiyetin arasında yalnız onun beyaz sorgucunu görebiliyordu. Mahiyet subaylarının arasında Rostov atının üzerinde hiç istifini bozmadan tembel tembel oturan Bolkonski'yi de görmüştü. Onunla bir gün önce yaptığı kavgayı hatırladı ve hemen zihninde şu soru düğümlendi. Acaba onu düelloya davet etmeli miydi, etmemeli miydi? Şimdi tabii etmemeli diye düşünüyordu. Böyle bir şeyi böyle bir anda düşünmeye değer mi? Böyle bir sevgi, heyecan ve fedakarlık anında bütün kavgalarımızın, kırgınlıklarımızın ne önemi kalır? Şu anda herkesi seviyor, herkesi bağışlıyorum. Hükümdar hemen hemen bütün alayların önünden geçtikten sonra ordular onun önünden geçit resmi yapmaya başladı. Rostov da Denisov'dan satın aldığı bedevinin sırtında kendi bölüğünün başında tek olarak hükümdarın tam önünden geçti. Çok usta bir binici olan Rostov, hükümdara yaklaşmadan önce bedevisini iki kez mahmuzlamış, onu kazasız belasız tam istediği gibi hücum dört nala kaldırmıştı. Hayvan kızıştığı zamanlar hep böyle giderdi. Bedevi köpük içinde kalan başını göğsüne doğru indirip kuyruğunu kaldırdı, uçuyormuş yere değmiyormuş gibi zarif hareketlerle ayaklarını ta yukarıya kadar kaldırarak kusursuz bir şekilde geçti. O da imparatorun kendisine baktığını hissediyor gibiydi. Rostov ise ayaklarını geriye doğru atmış, karnını içeri çekmiş, atıyla bir bütün meydana getirdiğini hissederek, kaşlarını çatarak ama yüzünde muradına ermiş bir insanın ifadesiyle, Denisov'un deyişiyle fırtına gibi hükümdarın önünden geçti. Hükümdar, "Aşk olsun Pavlogradlılara," dedi. Rostov, "Allah'ım şu anda bana ateşe atılmamı emretse ne kadar mutlu olurdum," diye düşündü. Teftiş sona erdikten sonra yeni gelen subaylarla Kutsov'un ordusundakiler grup grup toplanmaya başladılar.